24. ayrım, sayfa 235. Hepiniz bu hikayeyi neden anlattığımı merak etmiş olmalısınız. Şu ünlü kara kumluk Cengiz'i ve Çin fişeklerini hatırlattı bana. Size böyle bir silah yapmayı önereceğimi sanmayın. Hem buna ne zamanımız, ne bilgimiz, ne de ustalığımız yeter. Benim önerim kara kumluğu Baycu'ya karşı silah olarak kullanmaktır dedim. Herkes meraklanmıştı. Beni ilgiyle dinliyorlardı. Nasıl yapacaksın diye sordu Cemalettin merakla. Ben de düşündüklerimi ağır ağır anlatmaya başladım. Baycu Noin kuyuları bizim zehirlediğimizi anlayınca peşimize düşecektir. Düşmese bile birkaç vurkaç saldırısı ile düşmesini sağlayacağız. Onlar peşimize takılınca kasıtlı izlerle hepsini buraya çekeceğiz. Buraya geldiklerinde ise biz kuzeydeki Kızıl Kumluk'ta olacağız. Onlar bir fersah ileride kendilerine meydan okurcasına bekleyen 2000 kişilik küçük bir kuvveti görünce cesarete gelip kara kumluğu geçerek bize ulaşmak isteyecekler. Biz ise yerimizden hiç kıpırdamayacağız. Burada lafa karışan Cemalettin, 2000 kişiden söz ettin, güçlerimizin kalanı ne olacak dedi. Onlar bizim gerimizdeki tepelerin arkasında siperde olacaklar. Bu çok mu gerekli? Biz onları tuzağa çekmek istiyoruz. Kalabalık olursak gelmeyebilirler. Fakat bizi az olarak görmeleri onları cesaretlendirir dedikten sonra konu yeterince anlaşıldı mı diye sordum. Kimseden ses çıkmayınca sözlerimin anlaşıldığını düşünerek devam ettim. Moğol birlikleri kara kumluğu geçip bize doğru ilerlerken biz de oklarımızla sağ ve sol açıklara atışlar yapacağız. Bundan amacımız dağınık düşman güçlerinin merkeze yığılarak ağırlık yapmasını sağlamaktır dedim. Doğrusu herkes planı hem ilginç hem de şaşırtıcı bulmuştu. Rüstem Baba gibi dahiyane bulanlar da vardı. Fakat Cemalettin tereddütlerinden bir türlü kurtulamıyordu. Onların tuzağı fark etme şansı var mı diye sordu. Moğollar bu toprakların yabancısıdır. Üstelik ordularında yerli kılavuz bile yok. Tuzaktan haberleri olacağını zannetmiyorum. Kılavuzları olmadığından nasıl emin olabiliyorsun? Araya giren Rüstem Baba, çünkü onları gün ve gün izliyoruz. Nerede yatıp nerede kaldıklarını, ne yiyip ne içtiklerini, en ince ayrıntısına kadar biliyoruz. Şimdilik casusluk yapar gerekçesiyle yerli halktan kimseyi savaşa giden orduya yaklaştırmıyorlar. Onlardan bazıları karargah hizmetlerinde kullanılıyor, dedi. Bir tereddütü olan var mı diye yeniden sordum. Orta sıralardan, kırklı yaşlarda sağ gözüne ağ gelmiş, zayıf solgun yüzlü kısa sakallı bir reis, "Kumandan, Allah bilgeliğini ve bahadırlığını esirgesin. Planın aklıma yattı. Tutacağına da kesinlikle inanıyorum. Şerri hatırlamazsak hayra ulaşamayız" diye bir söz vardır. Bizim en küçük ihtimali düşünerek bir ek planda hazırlamamız gerekir. Diyelim ki düşman tuzaktan bir şekilde haberdar oldu ya da Karakum'dan girip hiçbir şey olmadan Kızılkum'dan çıktılar. Böyle bir duruma hazır olmamız gerekir. Ek plan derken bunu kastediyorum dedi. Reisin sözlerine katılmamak mümkün değildi. Beklenmedik bir durumu hesap etmek ve tedbirde hata yapmamak gerekiyordu. Muhterem reisler, her türlü olumsuzluğu hesaplayarak ek bir plan yapılmasını yerinde bir tedbir olarak görüyorum. Bunun için bir planımız vardır. Eğer dediğiniz şey olursa, tuzak işe yaramaz ve kum çökmezse, doğu yönünde dört nala gideceğiz. Mümkün olduğu kadar atış mesafesine girmemeye çalışacağız. Eğer 5 saat dayanırsak, dağlık ve ormanlık alana girmiş oluruz ki bu engebeli arazide onların sayı üstünlüğü bir işe yaramaz ve güçlerimiz birbirlerine denk olur. Bu durumda savaşı bilgelik kazanır. Allah bilgeliğini artırsın, dedim. Bir süre durup bekledikten sonra bir itiraz olan var mı diye tekrar sordum. Kimseden ses çıkmayınca sükutu ikrar sayarak Allah zafere erdirsin dedim. Hep birlikte amin dediler. Karakumluk karargahından konuşup dururken vakit de öğleye yaklaşmıştı. Karargah bekçileri ufukta bazı atlıların kendilerine doğru geldiklerini görünce kalkıp toparlandılar. Çok geçmeden gelenlerin bizim istihbaratçılarımız oldukları anlaşıldı. Herkes merakla onları bekliyordu. Karargaha gelen istihbarat mangasının kumandanı içeri girerek hepimizi selamladıktan sonra anlatmaya başladı. Düşman karargahında 4000 ölü ve 2000 ağır hasta var. Ayrıca 6.000 at ve 1.200 katır ölmüştür. Şu an hali hazırda 12.000 kişilik batı surlarında 6.000 kişi kalmıştır. Bizim sayımız hakkında ise hiçbir fikirleri yoktur. Yalnızca 1.000 kişilik küçük bir grup sanıyorlar. Baycu ölüleri yaktırıp hastaları şifa çadırına aldırırken, sağ kalan 6.000 kişilik grup ise saldırı için emir bekliyor. Karargahta tam anlamıyla bir panik havası var. Askerin maneviyatı çok kötüdür. İstihbarat amirimiz işinin ehliydi, bize gerekli bilgileri kısa ve öz olarak sunmuştu. Verilen haberler ise herkesi memnun etmişe benziyordu. Ben lafa karışarak, ''Değerli şeyhlerim, her şey umduğumuz gibi gelişiyor. Aynı şekilde sonlanacağından da eminim. Şimdi yapmamız gereken düşmanın buraya gelmesini sağlamaktır. Bunun için sizlerin Cemalettin'in komutasında hemen toplanıp Kızılkum Tepesi'ne gitmeniz gerekiyor. Ben 60 memlukla düşman karargahına bir taciz saldırısı yapıp her birimiz üçer beşer yanar oku fırlatarak kaçacağız. Onların peşimize takılacağından kuşkum yoktur. Buraya geldiklerinde ise Kızılkum'da sizleri görüp Karakum'a balıklama atlayacaklar. Artık sizlere durup seyretmek kalıyor." diyerek sözlerimi bitirirken Rüstem Baba lafa karıştı. "Kumandanım, bir noktaya itirazım var." "Hayrola?" diye sordum. "Hayra itiraz etmem kumandanım," dedi. Merak etmeye başlamıştım. "Seni dinliyorum baba," dedim. Rüstem gür ve etkili bir ses tonuyla anlatmaya başladı. "Kumandanım, sizin Kızılkum'da ordunun başında kalmanız gerekiyor. Taciz saldırısını bize havale edin. Ben ve 60 arkadaşım onları peşimize takıp buraya getiririz." Burada lafa karışarak, "Onlardan nasıl korunacaksınız?" dedim. "Atış menzili dışında kalacağız," diye cevap verdi. "Buraya varınca yanımıza hangi yoldan geleceksiniz?" "Gelmeyeceğiz." "Neden?" "Çünkü düşmanla aramızdaki mesafeyi en fazla 1.000 adımda tutabiliriz. Buraya geldiğimizde onlara gözükmeden sol ve sağ açıktan sizin safınıza geçmek mümkün değil." "Bu durumda ne yapmayı düşünüyorsunuz?" "Eliyle batıyı göstererek buraya gelir gelmez oraya gidip kum tepelerinin arkasına saklanacağız. Düşman peşimizden buraya gelince batıya değil doğrudan karşıya bakıp sizi görecek ve bizim de Karakum yoluyla sizin yanınıza gittiğimizi zannedip kendilerini şanslı hissedecekler. Ayrıca intikam ateşiyle yanıp tutuştukları için dört nala Karakum'a dalacaklar." Plan hoşuma gitmişti. Dönüp reislere, "Planı nasıl buldunuz?" diye sordum. Yüz ifadeleri hepsinin planı beğendiğini gösteriyordu. Selman bin Hayrettin, "Plan tutarlıdır. Kumandan, vakit geçirmeden harekete geçmemiz gerek," dedi. Plan bence de çok iyiydi. Harekete geçme anı gelmişti. Hemen kalkıp hazırlıklarımızı bitirip Rüstem Baba ve Memlukluları yolcu ettikten sonra biz de plan gereği Kızılkumlu'ya çekildik. Rüstem Baba ve 60 arkadaşı yanlarına yedek atları da alarak uçarcasına Moğol karargahına doğru ilerliyorlardı. Hava açık, gökyüzü pırıl pırıldı. Düşman karargahının bulunduğu arazi kurakçıl çalılarla kaplı, taşlık kayalık bir yerdi. En önemli sorunları saldırıdan sonra kaçarken aradaki mesafeyi iyi ayarlamalarıydı. Sonunda uzun bir yolculuktan sonra karargaha yaklaştılar. Düşman onları fark etmişti ama sayıları az olduğu için karargaha saldırı yapacakları hiç kimsenin aklına gelmemişti. Doğrulup beklemeye başladılar. Bizimkiler yayları gerip bekliyorlardı. Hepsi çok iyi biniciydi. Atların yularını bırakıp ayaklarıyla idare ediyorlar, oturdukları yerin üstünde sağa, sola ve geriye tam dönerek kolayca atış yapabiliyorlardı. Her biri en az 20 Moğol askerine bedeldi. Karargaha iyice yaklaşınca dağınık düzende kendilerine bakan düşmanlarına ilk atışı yaptılar. Oklar hedeflerini bulurken düşman panik içinde kaçışmaya başladı. Bizimkiler bu arada 5. atışı yapıp ortalığı cehenneme çevirmişlerdi. Son 3 atışı da yangın amacıyla çadırlara yapıp geldikleri gibi hızla karargâhtan uzaklaşmaya başladılar. Baycu birliklerine topyekün saldırı emrini verirken bizimkiler atları değiştirip çöl yoluna doğru ilerliyorlardı. 6.000 kişilik Moğol askeri binerden 6 bölüktü. Merkezde 4 bölük vardı. Sağ ve sol kanatlarda ise birerden 2 bölük bulunuyordu. Bizimkileri bir saldırı birliğinin keşif kolları sanmışlardı. Onları izleyerek ana birliğe ulaşmayı düşünüyorlardı. Güçlerin dağılış biçimi ve saldırı şekilleri bunu gösteriyordu. Bizimkiler aradaki mesafeyi 1.000 adımda tutmaya çalışıyordu ama bu sanıldığı kadar kolay değildi. Düşmanın bazen hızlanıp ok menziline girdiği bile oluyordu. Öyle durumlarda geri dönüp okları bırakarak onların hızını kesmeye çalışıyorlardı. Bu düzende saatlerce yol aldılar. Sonunda çöl görünmeye başladı. İrili ufaklı, bazen sivri, bazen yassı ve küt tepeler sıra sıra boy gösterdi. Bizimkiler yeniden atlarını değiştirip olanca güçleriyle uzaklaşmaya çalışıyorlardı. Kara kuma girmeye yarım fersah ya var ya yoktu. Dönüp arkalarına baktılar. Düşmanın durumunda bir değişiklik yoktu. Aynı hızla geliyorlardı. Düşmanın yedek atları yoktu. İsteseler onları çoktan ekip uzaklaşabilirlerdi ama bunu yapmak istemiyorlardı. Amaçları onları kara kuma götürmekti. Baycu tecrübeli bir komutandı. Anadolu'yu hallaç pamuğu gibi atarak kendisine haklı bir ün sağlamıştı. Fakat başarıları onun başını döndürmüş olmalı ki bizim planımızı anlayamadı. Yedek atlarımızla onları çoktan atlatabilecekken bunu neden yapmadığımızı sorgulamadı. Allah bir insana yenilgiyi tattırmadan önce onun aklını alırmış derler. Doğruymuş. Taraflar rüzgarla yarışırcasına ilerlerken sonunda kara kum görünmeye başladı. Atların yularını bırakmışlardı. Düşman da arayı açıp bin adım sınırını geçerken kara kumluğun önündeki tepenin arkasına girip gözden kayboldular. Düşmanın tepeye ulaşabilmesi için en az 2100 adım ilerlemesi gerekiyordu. Sonunda bölgeye geldiler. Baycu sağ elini yukarı kaldırarak birliklerini durdurdu. Her şey düşündüğü gibiydi. Sularını zehirleyerek binlerce adamını öldüren düşman karşılarındaydı. Kovaladıkları da çoktan onlara katılmış olmalıydılar. Daha fazla düşünmeden merkezdeki 4 bölüğe hücum emrini verirken kendisi 2 bölükte yedekteydi. Şeyhlerin ve sultanların korkulu rüyası, Moğol birlikleri kara kumluğa rüzgar gibi daldılar. Biz hemen merkezi boş bırakarak sağ ve sol yanlara dağılıp düşmanın kanatlarını ok yağmuruna tuttuk. Düşman merkezde toplanırken Baycu yanındaki 2 bölükten birini daha kara kumluğa gönderdi. Artık çevresinde yalnızca 1 bölük kalmıştı. Usta bir komutanın bizim hareketlerimizden kuşkulanması gerekirdi. Fakat Baycu'nun basireti bağlanmış, aptalca işler yapıyordu. Her şeyden önce bizim merkezi bırakıp kanatlara saldırı başlatmamızı anlamaları gerekirdi. Çünkü normal bir savaşta bizim yaptığımız tam bir çılgınlık olurdu. Ama normal bir savaşta değildik. Düşmanı tuzağa çekmek için onları yemliyorduk. Şükürler olsun ki onlar bunun farkında değildi. Kızılkum'dan baktığımızda düşman güçleri yürüyen bir ormanı andırıyordu. Seri ok atışlarımızla düşmanın sağ ve sol kanatlarını merkezde toplanmıştık. Baycu bulunduğu yerden bize bakarken savunmamızı kim bilir ne kadar çocukça buluyordu. Çok geçmeden tepeye çıkacak, merkez güçlerinin sağ ve soldan kuşatarak hepimizi yok edeceğini düşündüğü kesindi. Biz de eğer olacaksa mukadder sonu bekliyorduk. Şeyhlerden bazıları endişeliydi. Haksız da sayılmazlardı. Çünkü kara kum oldukça sakindi. Cemalettin bir ara yanıma yaklaşarak "Kara kumun kara sessizliği hoşuma gitmiyor," dedi. Onun panik karakterini bildiğim için "Fırtına öncesi sessizlik," diyerek rahatlatmaya çalıştım. Bu arada düşman ilerlemeye devam ediyordu. At kişnemelerinden ve savaşçıların naralarından başka ses duyulmuyordu. Birdenbire yuvarlanarak çarpışan iki dev kayanın çıkardığı sesi hatırlatan bir ses duydum. Ardından ıslığa benzeyen tiz bir ses kulaklarımızı deldi sanki. Ben ister istemez kara kumluğa baktım. Kara kumluk sol ve sağdan bir kağıt gibi dürülürken etrafı kesif bir toz bulutu kapladı. İnsan çığlıkları ve at kişnemelerinden başka hiçbir şey duyulmuyordu. Bu durum birkaç dakika sürmüştü. Sonunda sesler kesilirken toz da yavaş yavaş dağılmaya başladı. Kara kum hiçbir şey olmamış gibi sessizdi. Moğol güçlerinden eser yoktu. Kara kuma tam olarak giremeyen az sayıda Moğol askeri Baycu'nun yanına dönmüştü. Hayal mi, hakikat mi olduğuna inanamadıkları bir olay yaşamışlardı. Düşmanın 4000'den fazla askeri bir anda sırolmuştu. Baycu'yu yakalamak istiyordum. Ben sağ, Cemalettin de sol kanadı aşmak için atlarımızı binip yola koyulduk. Sağdan ve soldan dolanarak kanatları aşmamız bir saatimizi almıştı. Yolda Rüstem babanın fedaileri de bize katıldılar. Artık roller değişmişti. Onlar kaçıyor, biz kovalıyorduk. Düşman atları yorgun olduğu için onlara yetişmemiz zor olmadı. Bu şekilde saatlerce yol aldık. Düşman doğu kapısına yönelmişti. oradan yardım alacağını umuyordu. Biz ise iyice yaklaşmıştık. Ok menziline girince de yaylarımızı gerip gerip bıraktık. Düşman patır patır dökülüyordu. Yarısından çoğunu kırmıştık. Savaşçılarımızın okları hedefini şaşırmıyordu. Bir ara nasıl olduysa Baydun'un tam önünde olduğunu gördüm. Aramızda 100 adım ya var ya yoktu. Mızrağımı alıp peşine takıldım. Atış menziline girince mızrağı fırlattım. Ben sol omzunun biraz altına nişan almıştım. Hedefim kalbiydi fakat yaşayacağı varmış ki mızrağım sağ omzuna isabet etti. Buna rağmen atının boynuna yaslanıp kaçmaya çalışırken iki koruması yardımına koşup kendisini tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar. Bu arada iki Moğol peşime takıldı. Kalkanımla onların oklarından korunurken kılıcımla da yaklaşanları hallediyordum. Fakat keskin nişancı iki Moğol bana aman vermiyordu. Bunu fark eden Rüstem Baba ve Sarı Sülüğün fırlattığı iki mızrak iki Moğol'un işini bitirirken Baycu da arayı epeyce açmış ve karargahına yaklaşmıştı. Yanında 200 kişi ya var ya yoktu. Batı ordusu tamamen yok olmuştu. Düşmanı daha fazla takip etmeyi gereksiz gördüm. Bilgeliğin, dostluğun ve sadakatin sınandığı bir zafer kazanmıştık. Durup birliklerimizin toparlanmasını bekledik. Halep Kalesi'nde sessizlik vardı. Kapılar kapatılmış, askerler surlara yığınak yapmıştı. Bir ara güney surlarının yarım fersah ilerisinde alevle karışık bir dumanın yükseldiğini gördüm. Bu vakitte böyle bir şeyi hayra yormam zordu. Bu arada birliklerimiz de toparlanmıştı. Herkesin gözünde zafer sevinci okunuyordu. Atlarımızı dumanın çıktığı güney surlarının ilerisine doğru sürdük. Olay yerine varmamız fazla uzun sürmedi. Gördüğümüz manzara karşısında hepimiz şaşkına dönmüştük. Surları güneyden kuşatan Moğol birlikleri öldürülmüş, karargahları yakılmıştı. Sağımızdaki köprünün karşısında en az 6000 kişilik bir güç vardı. Kılık kıyafetlerinden Bahri Memluklara benziyorlardı. Heybetli bir süvarinin atını sürerek köprüden geçip bize yaklaştığını gördüm. Omuzlarından aşağı inen kızıl saçları vardı. Mavi gözlü, keskin bakışlı komutan emredici bir sesle "Kimsin sen yiğit?" diye sordu. "Bayatlı Tuğbe'yim," dedim. "Kuşatmayı kırdınız. Hem de aşiret güçleriyle. Kutlarım sizi." Tam bu sırada Baba Rüstem yanıma gelerek meçhul süvariye "Hoş geldiniz kumandanım," dedi. Meçhul süvarinin asık yüzünde bir gülümseme dalgası belirdi. "Hoş bulduk Baba Rüstem. Ne arıyorsun burada?" diye sordu. Belli ki tanışıyorlardı. "Şimdilik Haleplilere yardım etmeye çalışıyorum. Sonrası Allah kerim," dedi. Çok geçmeden Sarı Sülük de atını tepip yanımıza geldi. O da "Hoş geldiniz kumandanım," dedi. Kumandan gülümseyerek "Sen de mi buradasın Sülük?" deyince Sülük, "Baba nerede? Ben orada kumandanım," diye cevap verdi. "Yabancı kumandan, başka kimse var mı?" diye sordu. Sülük hiç düşünmeden "Bahrilerden 60 kişiyiz kumandanım," dedi. Kumandan ciddi bir ses tonuyla "Mısır'a dönme vaktiniz yakındır," dedi. "Kumandanım, oradan kovulduğumuzu biliyorsunuz," dedi Sarı Sülük. Kumandan tok bir sesle "Sultandan sizin için af emri çıkarmaya çalışacağım. O zamana kadar hayatta kalmaya çalışın," dedikten sonra "Kalın sağlıcakla," diyerek atının başını çevirip oradan uzaklaştı. Bu komutan her kimse Mısırlı Bahri Memlukların komutanıydı. Bunun için ve neden yaptığını bilmiyordum ama iyi bir iş yaptığı belliydi. Kumandan oradan uzaklaşınca yanıma yaklaşan Rüstem Baba'ya "Bu komutan kim?" diye sordum. "Bay Bars," dedi. Bay Bars'ın ismini ve ününü duymuştum. Böylece onu da görmüş de oldum. O gün zaferden sonra düşmandan alınan ganimetler gaziler arasında eşit olarak paylaştırılırken Cemalettin Memlukluların her birine onar altın verdiği gibi ganimetlerden kendi hissesine düşenleri de Rüstem Baba'nın tekkesine bağışladı. Karısını ve bebeğini alarak mutlu bir şekilde çöle dönerken ben çoktan İstanbul'da olmam gerektiği halde geç kalmıştım. Bu arada kuşatmanın kırılması ve çölde yaşananlardan Hülagu beni sorumlu tutmuş ve başıma 100.000 altın ödül koydurmuştu. 24. ayrımın sonu. Sayfa 245.